Ayrım 50, Karakutu, Soner Yalçın, sayfa 438. ABD'nin derin adamları. Daniel A. Daniello, William E. Conway Jr., David Rubenstein. Üç ortak 1987 yılında Washington merkezli Carlyle Group küresel varlık yönetim şirketini kurdu. Sermayesi 5 milyon dolar idi. Carlyle şirketi kısa zamanda sermaye artırımıyla dünyanın en büyük özel sermaye şirketi oldu. Halen 174 milyar doları yönetiyor. Bu kadar sürede nasıl büyüdü? İlk büyük işleri 1991 yılında oldu. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in yeğeni Prens El Valid bin Talal dünyanın en zengin 64. kişisiydi. Dev şirketlerde, örneğin Apple'da %5, Twitter'da %4.9 hissesi vardı. Bu ismi şuradan hatırlarsınız. 2017'de Riyad'da gözaltına alınıp Ritz-Carlton otelinde tutulup uzun süren pazarlıklar sonucunda serbest bırakılmıştı. Bu örneği vermemin sebebi var. Carlyle şirketinin yolu böyle ilginç isimlerle kesişiyor hep. Carlyle tam da 11 Eylül 2001'de yatırımcı konferansı gerçekleştirdi. Şeref konuğu kimdi dersiniz? Bin Laden ailesinden Şafik Bin Laden. Carlyle Group Laden ailesinin parasını işletiyordu çünkü. Carlyle şirketinin özel ilgi alanı silah sanayiydi. General Dynamics Corporation'ın elektronik bölümünü, askeri elektronik sistemleri üreticisi GDE Systems'i, Philips Electronics'ten askeri iletişim ve elektronik savaş sistemleri bölümü olan Magnavox Electronic Systems'i, Vought Aircraft'ı, United Defense Industries'i satın aldı. Bu alımların yapıldığı yıllar Irak savaş öncesi ve sonrasıydı. O dönem 2002 yılında Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ile The Crusader Weapon yani Haçlı Silah üzerinde çalıştılar. İki belgesel var. Michael Moore'un Fahrenheit 9-11 ve William Carroll'in The World According to Bush, Bush'a göre dünya. Her ikisi de Carlyle grubunu Bush zengini olarak gösterip karanlık ilişkilerinden bahsetti. En kilit isim Carlyle grubu başkanlığını yapan isimdi. O başkan Richard Nixon yönetiminde ekonomi ofisinin direktörlüğü, başkan Jimmy Carter yönetiminde CIA başkan yardımcılığı ve başkan Ronald Reagan'ın yönetiminde ABD savunma bakanlığı yapan Frank Charles Carlucci'ydi. Dipnot, Carlyle grup patronlarından David Rubenstein ve eşi Alice de Jimmy Carter'ın yönetiminde Beyaz Saray'da danışmanlık yaptı. İkinci dipnot, Carlucci Kongo'daki ABD Büyükelçiliğinde ikinci sekreter olarak görev yaparken aslında CIA ajanıydı. Bağımsızlık mücadelesi verip Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni kuran Patrice Lumumba'nın 17 Ocak 1961'de katledilmesinde ne derece rolü vardı? ABD hükümetinin daha sonra yayınladığı belgelere göre Başkan Dwight D. Eisenhower CIA'ya Lumumba'yı ortadan kaldırmasını emretmişti. Ağustos 1960 Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının tutanakları Eisenhower'ın CIA Başkanı Alan Dulles'a Kongo liderini yok etmesini söylediğini doğruladı. Ancak ABD Lumumba'nın nihayetinde Belçika'nın desteğiyle Katanga eyaletinin siyasi rakibi Moise Tshombe'nin emriyle öldürüldüğünü ileri sürdü. Bir sonraki kongre başbakanı olan Cyril Adula, başkan John F. Kennedy ile Beyaz Saray toplantısına şu soruyla başladı. Carlucci nerede? Kennedy şu yanıtı verdi. Carlucci kim? Tanımıyorum. Carlyle Group Laden ilişkisinin kilit ismi de kuşkusuz Carlucci idi. Carlucci 1992'den 2005'e kadar Carlyle grubunun başkanlığını üstlendi. Aynı zamanda Rand Corporation mütevelli heyeti üyesiydi. Rand'in Orta Doğu Devlet Politikaları Merkezi Danışma Kurulu'nun eş başkanıydı. Donald Rumsfeld'in üniversiteden yakın arkadaşıydı. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell bir dönem bu şirketin sözcülüğünü yaptı. Bu ekip ABD'nin derin adamlarıydı. Bush, Rumsfeld, Carlucci ve diğerlerinin sağlık sektöründe olmaları tesadüf mü? Anlatmak istediğim şu, bu derin adamların ilaç sektörüyle yakından ilgilenmelerinin gizli sebebi var mı? Konu sadece para kazanmak mı? Carlyle şirketi sadece bitkisel takviyeler, vitaminler, mineraller satan NBTY şirketini almadı. Çocuklar için ABD'deki en büyük diş klinik zinciri olan Small Smiles Dental Center'ın sahibi olan Forbes Dental Management'ı da satın aldı. Türkiye'de sağlığa yatırım yaptılar. Ülkenin en büyük hastane grubu Medical Park'ın %40'ını satın aldı. Evet, bu satın alımların tek gayesi sağlık sektöründeki bol kazancı ortak olmak mıydı? Neoliberalizmde kar oranları düşerken tıp karlı yatırım olanakları mı sunuyordu, yoksa para dışında başka amaçları var mı? Bu derin adamlara ve ürünlerine kimse dokunamaz. Kime dokunulur? Türkiye'de ilaç gibi tanıtılarak satışı yapılan, hiçbir ruhsatı olmayan ancak hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği şeklinde tanıtım ve satışı yapılan Clavix Panax, Clavis ve Clavis Panax gibi yüzlerce ürün var. Tıpkı diğerleri gibi. İlaç olmadığı halde ilaç gibi tanıtımı ve satışı yapılan bu ürünlerin halk sağlığını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle toplatılıp Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuluyor. Suçlu hep belli, suçsuzlar da. Gözünüzü yumun. Sağlıklı yaşam endüstrisi bugün 350 milyar dolarlık bir pazara sahip. Bunun için tüm kadim bilgiler çarpıtılıyor. Bu sadece ilaçta olmuyor. Örneğin yoga. Türkiye'de yoga patlaması yaşanıyor. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde yoga furyası var. Yin yoga, hatha yoga, hamile yoga, çocuk yoga, yüz yoga, 60-70 yaş üstü yoga, dinamik yoga, vinyasa yoga, yoga beslenme, saymakla bitmez yoga çeşidi. Hayattan mı sıkıldınız? Yoga. İşinizden mi bunaldınız? Yoga. Sevgilinizden mi ayrıldınız? Yoga. Bedeninizden mutlu mu değilsiniz? Yoga. Özellikle kimi kadın dizi oyuncuları Instagram'a yoga yaparken fotoğraflarını mutlaka koyuyor. ABD'de Demi Moore'dan Madonna'ya, Jennifer Aniston'dan Lady Gaga'ya kadar popüler kültür ikonlarının yoga fotoğrafları magazin gündeminin başlıca konusu. Tabii ki Victoria's Secret mankenlerini unutmamak lazım, onlar da yoga yapıyor. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan yoga fenomenleri var. Kadim yoga moda yapıldı. İstanbul Ümraniye'nin ara sokaklarında bile yoga okulu var. Türkiye'de iyi kar getiren bir alan oldu yoga. Baksanıza film reklam yapımcısı Sinan Çetin bile Cihangir Yoga adlı yer açtı. Sadece yoga merkezleri değil, kitaplara, DVD'lere de talep çok. Türkiye'de yoga akademisi var. Vivekananda Yoga Üniversitesi var. Yoga Antrenörler Derneği var. Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu Uluyof var. Ayrıca Yoga Federasyonu İYSF var. Uluslararası Yoga Federasyonu var ki Türkiye'de kuruldu. Bedenini büken kişi hoca sertifikası alıyor. Yogada bir hocalar bir de müritler var. Bunlar ABD'den dünyaya yayılan yeni cemaat tarikatın hocaları ve müritleri. Spiritüel Osho oluşumu farklı isimler altında faaliyetini sürdürüyor. 5 büyük ekolün merkezi Hindistan gösterilse de ana üs ABD. Bu tür ritüeller dünyaya içi boşaltılarak hep ABD'den dağılıyor. Ankara, İzmir, İstanbul'daki yoga merkezlerinde hep yabancı hocalar var. Kim bunlar? Çoğu Amerika'dan gelen bu yoga hocaları ABD'nin 1960'larda Türkiye'ye gönderdiği barış gönüllülerine benzemiyor mu? Barış gönüllüleri Amerikan emperyalizminin projesiydi. Amaçları gittikleri ülkelere Amerikan kültürünü anlatmaktı. Zamanla bunların istihbarat görevlisi oldukları ortaya çıktı. Türkiye'ye gelen yoga öğretmenleri de ajan mı? Kuşkusuz herkesin günahını almamak lazım. Peki ABD'den dünyaya nasıl bir yoga kültürü yayılıyor? Sharon Gannon, David Life, Cindy Lee, Paul Grilly, Sarah Powers, Rainbow Mars gibi dünyanın önde gelen yoga eğitmenleri ABD'den çıkıyor. Ra-Yoga gibi yoga tarzlarını bunlar icat ediyor. ABD'de oğlakların sırtla dolaştırılmasıyla yapılan yoga bile var. Binlerce yıllık yoga sutra felsefesi neye dönüştürülüyor? Hindistan Cumhurbaşkanlığı tarafından seçkin Hindolog ünvanı verilen Ankara Üniversitesi DTCF Hindoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Korkan Kaya 5 nitelikli tercüme yaptı. Hinduizm, Yoga Sutra, Elmas Sutra, Lotus Sutra, Bhagavad Gita, Tanrı'nın şarkısı. Prof. Kaya, Yoga Sutra çeviri kitabının ön sözünde bir noktanın altını çizdi. Türkiye'de yoga çevreleri Sanskrit dilini bilmedikleri için çeviri yaptıkları İngilizce, Fransızca, Almanca gibi Avrupa dillerinin fonetik özelliklerine göre çeviri yapmaktalar. Bu da hem yazılış hem de anlam olarak büyük kayıpların yaşanmasına neden olmakta. İngilizceden yapılmış çevirilerin birbirinden çok farklı olduğu gözden kaçmaz. Yabancı dillerden yapılmış Türkçe çevirilerde de birlik bulmak mümkün değildir. Yoga yapmak diye ifade edilen eylem her şeyden önce yoga felsefe sistemini izlemek olmalıdır. Yoga sisteminde aklın ve bedenin kurtuluşa erişmeye uygun duruma gelebilmesi için 8 basamaklı egzersizler serisini yapmak gerekir. Bunları yaparken bedene çok yüklenmek hatadır. Sonuçta kadim yogayı salt spora indirgemek hata, modern yogayı salt sağlığa indirgemek hata. Yogayı ABD eliyle Yahudi öğretisi Kabbala'ya dönüştürmek hata, ABD'nin bozmadığı yok. Besin destekleri pazarının dünyadaki büyüklüğü 2016 yılında 90 milyar dolar idi. Aynı yıl Türkiye'de bu rakam 193,5 milyon dolar oldu. Son yıllarda giderek daha fazla insanın rağbet ettiği kilo kontrolü amaçlı beslenme ürünlerinin dünya hacmi 15 milyar doları aştı. Türkiye'de ise pazar 64,2 milyon dolar seviyelerinde. Sporcu gıdalarına 2016'da dünyada 11 milyar dolar harcandı. Türkiye bu alanda 43,4 milyon dolarlık bir büyüklüğe sahip. Bu küresel pazarın 2024'te 278 milyar doları bulması bekleniyor. Buna kayıt dışı internet satışları vesaire dahil değil. Devlet tüm bunları sadece seyrediyor. Bilgisi bile olduğunu sanmıyorum. 10. Bölüm Sen Nereden Biliyorsun? Türkiye'de sağlık ilaç konusunda yapılan tartışmalarda söz dönüp dolaşıp şu noktaya getiriliyor. Öyle söylüyor ama bu konuda hiç bilimsel deneylere katılmış mı? Öyle konuşuyor ama bu konuda hiç bilimsel makale yazmış mı? Bu iki cümle her türlü şüphenin ölüm fermanı. Çok tanındığı için Profesör Canan Karatay'ı örnek vereyim. Bu tür sözlerle en çok o muhatap oluyor. 50 yıllık kalp hastalığı uzmanı Profesör Karatay benzer saldırılarla yıldırılmak isteniyor. Bilimsel bir çalışmada yer almış mı? Peki sen aldın mı? Almadım ama alanların dediklerine göre hareket ediyorum. Bu yanıttan sonra tartışmaya gerek yok. Alanların referans kaynaklarını okudunuz. Biz şüphe etmeye devam edeceğiz. Sorgusuz kabul edilen, adeta kutsanan endüstriyel tıp bilgilerinin nelere yol açtığını ele almak zorunlu. Bu anlayış son 40 yılda büyük krize dönüştü çünkü. Yoksa kim istemez tıbbın kanıtlara ve tarafsız testlere, bilim yayıncılığına dayandığını düşünmeyi? İlaçlarla ilgili yapılan bilimsel araştırmalar konusunda yazdıklarımı önceki sayfalarda okudunuz. Bu bölümde size ilaç alanında tartışılmaz doğrular olarak görülen bilimsel yayınlar hakkında bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Dipnot, ilk Türkçe Tıp Bilimi Dergisi İstanbul'da 1849'da yayımlanan Vakai Tıbbiye oldu. İstanbul dışında çıkan ilk tıp dergisi ise 1908'de İzmir'de yayımlanan Hıfz-ı Sıha idi. Bunu Ocak 1909'da 4. Ordu Sağlık Personeli tarafından Trabzon'da çıkarılan Hekim Dergisi izledi. Anadolu'dan bir diğer yayın Konya'da 1933 yılında çıkarılan Anadolu Kliniği Dergisi oldu. Texas Üniversitesi Hukuk Profesörü olan Thomas O. McGarity ile Wendy E. Wagner yayınlar yoluyla bilimin nasıl manipüle edildiğini Bending Science yani Bilimi Bükme adlı kitaplarında yazdılar. Bilimsel yayınlarda yeni ilaçların nasıl pazarlandığını yazdılar. İlaç endüstrisi tarafından üretilen makalelere, başyazılara ve yorumlara adlarını eklemek için iyi ücret alan bilim insanlarını ve hekimleri yazdılar. Tüm ilaç endüstrilerinin ürünleri hakkında olumlu görüş bildirmek için sahte araştırma enstitüleri ve sahte bilimsel örgütler kurduğunu yazdılar. Araştırmalarda istenmeyen sonuçlar çıktığında bilimin halktan gizlendiğini yazdılar. Sponsorlu bilim gerçeğini yazdılar. En acısı McGarrity ve Wagner bilimin çarpıtılmasının sistematik olduğunu belirttiler. Yani sadece birkaç kötü örnek yoktu. Bilim dünyasındaki çarpıtma stratejilerini altı başlık altında topladılar. 1. Bilimi şekillendirmek. İlaç şirketleri kafalarındaki özel bir sonucu göstermek üzere bilim insanlarına ücret karşılığında çalışma sipariş ediyor. 2. Bilimi saklamak. İlaç şirketleri bilime, bilgiye şekil vermekte başarısız olduklarında, yani istemedikleri bir sonuç çıktığında bu kez de bilginin yayımlanmasını engellemeye çalışıyor. 3. Bilime saldırmak. İlaç şirketleri çıkarlarına uygun olmayan makalelere, kitaplara karşı onlara zarar verecek gayrimeşru saldırılarda bulunuyor ve dayanaksız eleştiriler yaparak okuyucunun, sağlık otoritelerinin ve kamuoyunun gözünde çalışmanın değerini düşürüyorlar. Bu saldırılar o kadar farklı kaynaklar kullanılarak yapılıyor ki araştırmacının tüm bunlarla başa çıkması mümkün olmuyor. Bilim insanını taciz etmek. Araştırma yaptıkları kişileri emirlerini dinlemezlerse kontrata uymamakla suçlamak, şirketi ticari kayba uğratmak iddiasıyla tazminat davaları açmakla tehdit ediyorlar. 5. Bilimi ambalajlamak. En iyi bilinen örneği ürün lehine derleme makale yazdırmaktır. Bilim insanlarının görüşlerinin dengeli biçimde oluşturulması yerine uzlaşmacı paneller düzenleyerek ilaç ya da ürün lehine görüş verecek kişileri çağırıyorlar. 6. Bilimi yönlendirmek. Bilimsel çalışma sonuçları yorumlanmak yerine araştırmanın orijinaline sadık kalınmadan ekonomik çıkarlar doğrultusunda yönlendiriliyor. Kamuoyunu etkilemekte uzman olan halkla ilişkiler şirketleri bu amaçla devreye sokuluyor ve bazı çalışmaların aşırı önemsenmesi, bazı çalışmaların ise değersizleştirilmesi için uğraş veriliyor. Durun, bitmedi, yeni başladık. Karı kocanın başına gelenler. The Massachusetts Medical Society, MMS. ABD ve dünyanın en eski, en seçkin tıp birliği 1781'de Massachusetts'ta kuruldu. Resmi belgesinde kar amacı gütmediği açıklanan topluluk bünyesinde 30 bine yakın doktor, tıp öğrencisi ve asistan var. Sık sık okuduğunuz yayın organı tıp dergisi New England Journal of Medicine, NEJM dünyada oldukça saygın. Yıl 1991. Tıp profesörü Jerome P. Cassirer bu derginin genel yayın yönetmeni oldu. 5 yıl sonra görevinden istifa etti. Sebebini şöyle açıkladı. Bilim pazarlık konusu yapılamaz. Mesele şuydu. NEJM dergisinin yıllık geliri yaklaşık 100 milyon dolar idi. The Massachusetts Medical Society büyük gelir elde etmek için derginin ismini yeni alanlarda kullanmak istedi. Öyle ya, özellikle 1990'lardan itibaren neoliberal küreselleşme azgınlaştı. Profesör Cassirer bu ticari açılımın derginin saygınlığını riske edeceğinden karşı çıktı, istifa etti. Profesör Cassirer de boş durmadı. 2006'da yayımlanan makalesinde FDA'nin onayladığı ilaç çalışmaları hakkında hatalı, bazen ciddi biçimde eksik ve açıkça aldatıcı diye yazdı. Daha ileri giderek açıklı durumu başka makalesinde ilaç endüstrisi pek çok hekimin ahlaki değerlerini saptırmıştır cümlesini sarf etti. Sonra NEJM'in başına Profesör Cassirer'in arkasındaki güç olarak bilinen uzun yıllardır yardımcı editör olan Marcia Angel getirildi. Tıp dergisinin 1812'den beri ilk kadın genel yayın yönetmeniydi. Fakat görevinde bir yıl kalabildi ve Angel'dan sonra bilim dergisinin genel yayın yönetmeliğine ilaç endüstrisiyle çok güçlü bağları olduğu bilinen Jeffrey Drazen getirildi. Derginin başından ayrılan Marcia Angel tıp etiği çalışmalarına devam etti. 2004 yılında kitap yazdı. The Truth About the Drug Companies, ilaç şirketleri hakkında gerçekler. Çarpıcı tespitlerde bulundu. 2002 yılında Fortune 500'deki 10 ilaç şirketinin toplam kârı 35.9 milyar dolar idi. Diğer 490 işletmenin elde ettiği kâr 33 milyar 700 milyon doları buldu. Yani 10 şirketin kârı daha fazlaydı. Bu parasal güç ABD Kongresi, FDA, akademik tıp merkezleri ve tıp mesleğinin kendisi de dahil olmak üzere her kurumu etkileyip buralara istediği insanları yerleştirmek için kullanılıyordu. Angel'e göre küresel şirketler yalan dünya kurmuştu. Örneğin ilaç endüstrisi her yeni ilacın gelişmesi ve pazara sunulması için 800 milyon dolara mal olduğunu söylüyordu sürekli. Hesaplamalarına göre gerçek rakam 100 milyon dolara yakındı. Çalışmaları, araştırmaları pahalı göstermelerinin sebebi maliyeti ilaç fiyatlarına yansıtmaktı. Marcia Angel 2005 yılında ilaçların etkinliğini ve yan etkilerini değerlendiren klinik araştırmalar hakkında da bizzat yaşadığı gözlemlerini yazdı. Çok çeşitli numaralarla sonuçlar çarpıtılıyor. Bu sürekli yapılıyor. Toplum sağlığı ile ilgili kolektif bilimsel bilgilerle oynanıyor ya da veriler şirketler lehine taraflı yorumlanıyor. Kuşkusuz karalama kampanyaları başladı. Marcia Angel geri adım atmadı. 2009 yılında New York The Books Review dergisine Drug Companies and Doctors, A Story of Corruption, yani ilaç şirketleri ve doktorlar yolsuzluk hikayesi başlıklı makale yazdı. Yayınlanan klinik araştırmaların çoğuna inanmak ya da yetkili tıbbi kılavuzların yargısına güvenmek artık mümkün değil. The New England Tıp Dergisi'nin editörü olarak 20 yıl boyunca ulaştığım bu sonuçtan hiç memnun olmadım. Hayal edebileceğimiz en kötü sistemi tasarlamak için yola çıkmış olsaydık, sahip olduğumuz kadar kötü hayal edemezdik. Serbest pazar, serbest piyasa ideolojisi sağlık sistemini bu kadar korkunç hale getirdi. Ne dediler Marcia Angel hakkında? Dengesiz kadın. Şaşırdık mı? Hayır. Oysa bir dönem Time dergisi 1997 yılında en etkili 25 Amerikalı'dan biri seçmişti Marcia Angel'i. Küresel şirketler çıkarına çalışıp çalışmama arasındaki fark bu. 50. ayrımın sonu. Sayfa 449.